Az Saçlı Gamer'ların 3. sezonundan herkese merhaba. Bayağı uzun bir süre oldu. Yani bayağı geçti. Şöyle bir 3-4 ay kadar. Bu süre zarfında ne yaptınız derseniz yattık arkadaşlar. Hani çok fazla bir şey yapmadık. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bu uzun sürede saçımızda herhangi bir azalma da olmadı, artma da olmadı benim bildiğim kadarıyla. Tulu sen ne düşünüyorsun?
Öncelikle herkese merhaba. Benim saçlarımda artma ya da azalma olmadı. Yani tepedeki ufak kerim kendini muhafaza etmekte. Ama beyazlarım arttı maalesef.
Oo.
Yaş kendini evet ufak ufak gösteriyor.
Enteresan.
Her aldığım kiloyla beraber sanırım bir 10 tane daha tepeme ekleniyor beyaz saç.
Yani şu an mesela böyle hafif kır şeyi gibi mi oldu böyle? Hafif var değil mi yani? Çok belli
yok
olmuyor.
Yok lan. Yok yani. Kapkara saç yakından bir iki tane gözüküyor. Hiç
anladım.
Yoktu.
Benim de artma var aslında ya. Ama 2020'den başlayan yani bu podcast'i açtığımız süreden sonra hani bu şekilde ismini koyduk. Benim saçımda hafif bir artma meydana geldi.
Top piki mi kullanıyorsun abi?
buraya reklam, insert reklam.
insert Acun hemen kafasına böyle.
Türkiye'ye geldim. Ameliyatımı oldum burada.
Diablo sana da biraz topik falan şeklinde yapabiliriz.
Neyse. İşin özeti hayatımızda çok fazla bir şey değişmedi ama oyunlarla ilgili güzel değişikliklerimiz var. Yeni gelen oyunlar var. Aynı zamanda küçük bir konsept değişikliğine giriyoruz. Artık tamamıyla daha doğrusu bir 15-20 günümüz var bunu değerlendirmek için. Program tamamıyla bir siyaset programı haline gelebilir ya da oyun olarak kalabilir. Bu 14 Mayıs itibariyle belirlenecek. Ne diyorsun?
Yani bu şimdi opsiyonlar benim gördüğüm iki tane opsiyon var. Yani bir opsiyon yavaşça bir şeyler toparlanacak. Diğer opsiyonda ise yani her şey çok hızlı bir şekilde çok daha kötü hale gelecek ve
domuz bağı diyorsun.
Yani hiçbir şey konuşamayacağız. Evet, ağzımızı açtığımız anda domuz bağı olabilir. Her şey olabilir. Yani çok iyi bir noktada şu an şey nasıl diyeyim çok iyi derken çok kritik bir noktadayız. Ya üçlü güçlü parti işte yeniden her zaman müthiş refah partisi Hüdapar AKP ya da işte normalleşme süreci diyeceğiz. Onurdan da tahmin ediyorum bence birkaç sene içinde eski haline dönecektir ya. Bundan bir
eski hali
önceki...
Hangi eski hali ya? 1980 mi mesela?
Yok abi 3 sene önceki yani oyun fiyatlarının şöyle maksimum 200 lira 250 olunca yuh falan dediğimiz zamanlara böyle 2018 senesine falan o ayarlara döneceğini düşünüyorum şeylerin yardımıyla. Xbox Game Pass tarzı şeylerle beraber. Çünkü Game Pass galiba hala ayda 50 lira gibi bir şey değil mi Türkiye'de?
En son 44,5 lira mıydı neydi? Ona bir zam geleceği söyleniyordu. Şu an bildiğim kadarıyla hala 44,5 çekiyorlar.
Son yani kaledir şey, ya.
Evet öyle bir şey ki zaten o hani banka bir de yurt dışından çekiliyor ya o paralar mesela. Xbox'ın ki bildiğim kadarıyla ya İrlanda'da ya bir şeyde. Bir yerden çekiyorlar yani parayı. Ekstrede gözüküyor. Yani o hani ekstrede gözükürken o makinenin sarf ettiği eforla gidiyor. Eriyor para zaten orada anladın mı? Hani oradaki
server'da,
o ekstra yazarken.
Server yıkıyor değil mi onu?
Aynen orada eriyor para zaten. Bilmiyorum nasıl devam ettirecekler. Yani önemli değil. Zaten adamlar hani bizim başka kullanıcılarımız var. Yani bunlar da gariban hani bunlar da oynasın. Şimdi bu değişir mi? Değişsin kardeş hani 150 olsun 200 olsun.
Katılıyorum 44 de çok ucuz yani.
Ya biz ödeyebilelim de hani ödenebilecek evet. Bir seviyede olsun. Çünkü bakıyorum şimdi yeni çıkan oyunlara. Yani 1600-1700 liralara falan hani dayanmış durumda. 1250-1300 yeni oyunlar böyle çıkıyor artık.
Evet özellikle Nintendo tarafında mesela yeni gelecek Link. Neydi Link?
Nintendo Link?
Yok Link'in oynadığı şey.
Zelda.
Zelda. Zelda'nın yeni evet. oyunu 2000 ha. küsurdan giriyor direkt.
Abi ve şey bir de çok Nintendo çok iyi bir oyun yok yani.
Evet.
Nintendo yok yani. Ürünü almaya kalksanız işte distribütör var bir tane herhalde. Zaten ürünler pahalı.
Şöyle de güncel bir haber gireyim. Diyorlar ki Ubisoft Plus diye bir paket gelmiş galiba. O da Türkiye'de 179 dolara mı? 179 TL'ye mi? Şey. Bütün Nintendo, bütün
Ubisoft oyunları.
Ubisoft oyunlarını her şeyini yani, açacaklar.
Bütün Assassin's Creed'leri yani diyorsun.
Evet. Her evet. Yani bir de Far Cry'lar unutmayalım. Evet. Far
Cry biliyorsun artık.
3. Evet. Far Cry 3'ün 1'i, Far Cry 3'ün 2'si şeklinde devam eden.
Vallahi enteresan. Yani hepsi zaten böyle bir servise gitti uzun zamandır. İşte insanlar artık dediğim gibi full bir oyuna para vermek istemediği için aslında yapımcılar da bir oyuna gerçekten 60-70 dolar verilmeyecek seviyede bir oyun yapıyorlar artık. Yani hani single player content'i zaten zayıf. Multiplayer'da da işte 2 ay oynuyorsun, sıkılıyorsun. O yüzden böyle biz herkes bu Netflix tarzı bu alıştığımız servise geçti. Hızlı tüketilen. O yüzden hani Battlefield da bu şekilde işte şey EA Games'in oyunlarının olduğu platform. Ubisoft zaten uzun süredir vardı. Xbox'a geldi. Xbox'a da geldi. PlayStation'a da geldi. İkisine de geldi konsollara.
Şunu söyleyeceğim. Bağlayacağım yer şuydu zaten. Xbox'a şeye dahil değil ama. Game Pass'e dahil değil. Acaba Game Pass'e dahil değil. Yapıp Game Pass'i de 179'a çekerler mi diye düşünüyorum.
Vallahi bilmiyorum. Yani 179'a...
Bence iyi deal hala yani.
Yani o deal bizim fiyat bir deal değil biliyorsun. Yani bizim buradaki fiyat tamamen şey böyle Afrika'daki bir kasabaya tepeden atılan işte sağlık yaşam bisküvisi gibi bir şey bu 44,5 lira anladın mı? Hani o şekilde bakılıyor benim anladığım kadarıyla. Hani burada 200 lira da yapsan o bizle alakalı bir şey değil. Onu 10 dolar üzerinden 12 dolar üzerinden değerlendireceksin. Yani yurt dışındaki 14,99 işte. Yani şimdi öyle bakarsan birazcık zor gözüküyor açıkçası. İki farklı paket olması gerekiyor ki onu dahil edebilsinler. Yani
Amazon Prime ne kadar? Hala 7 TL mi?
Amazon Prime hala 6,95 falan çekiyor ben bakıyorum. Uzun süredir böyle Prime. Yani
saçmalık ya.
Saçmalık ama Amazon istediği şeyi elde edemedi. Konudan konuya atlıyoruz ya. Alakasız şeyler konuşuyoruz ya. Ama Türkiye şöyle istediği şeyi elde edemediler.
Fiyatlarını. Evet, evet. Yani bilmiyorum. O zaman tamam direkt konuya geçelim. Daha dağılmayalım.
Tamam. Ben kısaca özetleyeyim o zaman şimdi.
Hadi özetle.
Genel podcast'in yapısı itibariyle hani güncel konuşuyorduk. Başlarda gene güncel konuşuruz ama artık genel geçer böyle bir ya da senelik çok da güncel olmayan aslında ama genel güncelliğini koruyan konuları biz konuşalım dedik. O yüzden bu ilk bölümümüze de aslında bu sezon kitaplardan ve filmlerden ya da dizilerden uyarlanan oyunlardan iyi ya da kötü hani iyi uyarlama kötü uyarlama bunu tartışacağız. Belli başlı örneklerle bir listemiz var. Bunlar üzerinden gideceğiz. Peki bil bakalım ilk kitaptan uyarlanan oyunumuz ne? Tahmin et. En diyorum. İyisi diyebiliriz. Bu arada biz burada sadece oyun yani kitabın ne kadar iyi olduğunu ve oyunun bu kitapla paralel gittiğini mi tartışmıyoruz. Yani oyun da iyi, kitap da iyi. Bence iyi bir geçirme olmuşu tartışacağız biz burada.
Ama şu an konuşacağımız, benim de sanki hiç listeden bakmıyormuş gibi tahmin edeceğimi söyleyeceğim ilk sıradaki oyunu düşünürsek aslında kitabı boktan bir kitap çoğu insana göre.
Ya evet, bu seri için bu arada...
Yani artık oyun ana eserin kesinlikle çok daha üstünde.
Dinleyici şey diyor, ne amına koyayım hangi oyundan bahsediyor?
Bence şu son cümlemle çözülmüştür abi yani.
Ya da şöyle. O zaman The Witcher.
Witcher serisi. Witcher evet. serisiyle ilgili konuşmaya aslında yani bilmiyorum. Witcher serisi seriyi alırsak belki kitaplarla baş başa gelebilir. Çünkü Witcher 1 ve 2 Witcher 3'ün onları tepeye taşımasından önce çok da parlak oyunlar değiller. Özellikle evet. 1 çok kötü bir oyun yani.
Oynanış açısından da gerçekten...
Oynanamayan bir oyun yani.
Aynen.
ne konuşabiliriz diye Witcher hakkında konuşursak zaten hani herkes her şeyi konuştu ama
sen de konuş lan.
Biz de konuştuk ama tek şu an tekrar söyleyebileceğimiz şey adamın yazdığı dünyayı, adam güzel bir dünya yazmış.
Hı hı.
CD Projekt Red de o zamanlar daha dolandırıcı olmadığı için, eserin yaptığı işin arkasında durduğu için.
Manyak laf.
Gerçekten güzel o dünyayı iyi bir şekilde şey yapmışlardı, oyuna çevirmişlerdi. Evet. O atmosferi, özellikle Witcher'a, bence Witcher'ı yapan şey atmosferi. O kasvetli ormanlar, evet, şehirler, insanların sürekli öksürüp tıksırması, savaştan böyle bitap düşmüş insanlar, çoluklar, çocuklar, hayvanlar, açlık, her şey yani çok genelde, kötü yani.
Tabii ki bu Andrei Sapkowski'ydi galiba adamın adı.
Aynen.
Onun kitaplarından çok, ya ben Witcher için şunu söyleyebilirim. Ben birinci oyunu da oynadım, ikinci oyunu da oynadım. Hiçbirini bitirmedim bu arada. Üçüncü oyunu bitirdim sadece. Yani 1 ve 2'yi oynayamadım bir süre sonra. Çünkü oynanış açısından çok sıkıntılıydı ve hiçbirinde, üçüncü oyunda dahi şey diye düşünmedim. Ya dur şu kitabı bir okuyayım mı diye düşünmedim. Ya kitabın amına koyayım, bana oyunu verin gibisinden devam etti benim için. Çok kitap okuma alışkanlığı olan bir insan olduğumdan değil. Ama beni ana hikaye olarak böyle bir cezbeden bir şey yoktu. Ama şunu anlayabiliyorum. Yani tamam, bir Tolkien evreninden esinlenilme var tabii ki. Birçok zaten bu tarz yani kitabın da esinleneceği gibi, yani atası kabul edebiliriz. Ama dediğin gibi böyle farklı bir atmosfer, daha böyle karanlık, daha puslu. Ondan sonra daha böyle Balkan elementleri barındıran, belki geldiği toprak nedeniyle de olabilir, daha böyle bir o Baltık şeyini içinde taşıyan bir kültür. O yüzden o beni enterese ediyordu yani. O farklı gözüküyordu. Özellikle insan portrelemesi açısından mesela, karakterler, yan karakterler, hepsinin aksanları falan. Oyunda gerçekten enteresan bir şeyi vardı. Tolkien'de görülemeyecek tarzda. Evet, bir farklılık vardı.
Ve mesela araya giriyorum. Şeyi söyleyeceğim. Dedin ya mesela ana hikayesi çok çekmedi falan. Çünkü ana hikayesi zaten kitaplarla alakası yok Witcher'ın ana hikayesinin galiba. Onun daha öncesini falan anlatıyor kitaplar. Emin değilim %100. Ben de okumadım ama Witcher oyununun, ben oynarken bile, ki ben çok severim yani RPG oyunları. Ve bir oyunu başladım mı böyle hoşuma giderse kesin bitiririm. Ama Witcher çok uzun bir ana kampanyası var. Yani oradan oraya gidiyorsun, kızın peşinden koşuyorsun. Yok kız biriyle buluşacakmış, olmamış. O herifin peşinden koşuyorsun. O oldu, bu oldu, şu adaya gittim. Orada at götü çıktı, buraya koştum. Öyle oldu, böyle oldu. Abi bitmiyor. Bir yerden sonra ben gerçekten çok sıkılmıştım yani. Ulan bit artık be, bit falan. Nerede şu elf, döveyim de bitsin falan olmuştum.
Hı hı.
Ve bana yaşattığı şey ana hikayesinin o peak yapmıyor hiçbir zaman hikaye benim gözümde. Böyle gitgide de düşüyor şeyden sonra. İşte Vezemir'in falan öldüğü, bunların kalelerinde bir savaş var. Oradan sonra da gitgide böyle yavaşça süzülerek heyecanını yitiriyor. Bence evet. Witcher'ı Witcher yapan ambiyans ve ek paketleri.
Kesinlikle.
Özellikle ilk ek paketi şey, Hearts of Stone, bence benim oynadığım en iyi hikayelerden biri bir oyunda. Hem çok kısa, kompakt ana hikayeye göre, hem de bence karakterleri ve asıl kötü karakteri oradaki Man of Glass mükemmel ötesi yani. Açar açar arada oynuyorum yani sadece Hearts of Stone'u.
Evet. Yani genel olarak bence değerlendirildiğinde Witcher serisi kitabın önüne geçmiş zaten hali de yani. Önce kitap, kitaptan oyun, oyundan da diziye uyarlanmış olarak hani şey yapabiliriz. Oyunun da hani oyun değil de kitabın önüne geçmiş oyunla birlikte.
Dizi de
seri
kitaptan
diyebiliriz
direkt.
Yani.
Oyunla ilgisi yok dizinin.
Evet,
dizi
ama oyun olmasaydı
tutmadı
da dizi de olmazdı öyle.
Tabii popülaritesinin.
Evet. Yani. Aynen öyle. O yüzden hani orada bir bağlantı var, onu unutmamak lazım. Oyun derken bu arada 1 ve 2. oyun da değil yani. Hani direkt 3. oyun spesifiğinde konuşuyorum.
Aynen öyle.
Başka bir serimiz gene benzer elementler taşıyan diyeceğim ama o Slavik elementleri taşıyan bir şey var. Metro. Metro oynadın mı?
Metro 3 Redux mıydı?
Bir Redux var, bir de kendi düz baz oyunu var.
Yani üçüncü oyunu oynadım.
Evet, yani bir korku aksiyon diyebiliriz. FPS tabii ki. Böyle bir işte bir senaryo var gene. Yer altında, çoğu bir metronun altında geçiyor. İşte zombimsi yaratıkların olduğu. Bu da Dmitri Glukovski'nin bir kitabından esinleniyor Metro. İşte Rus olması lazım bu adamın. Evet. Oyun da zaten Rus yapımı. Yani onun kitabı hiçbir zaman öne çıkartmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani sadece alıntıları var. Oyunun elementleri gereği, o verdiği korku atmosferi açısından Metro tutulan bir oyun. Farklı çünkü diğer ya oyunlara
Metro,
göre.
Metro şeye çok benziyor. Yeni çıkan, hatta daha yeni geçenlerde remake yapılan Resident Evil 4 tarzı bir oyun. Çünkü mermin sınırlı, işte ilk yardımın sınırlı. Sürekli bir yerden bir şeyler çıkıyor. Tabii ki, evet, diğeri kadar full korku üzerine gitmiyor ama.
Ya o darlama aksiyonunu, evet, sana veriyor yani.
Özellikle ben oynamadım ama izledim. Hmm. Metro 3'ten önceki metrolar, asıl Metro fanları bence daha Metro 3'ten seviyorlar. Hani görsellik olarak değil ama. Çünkü Metro 3'te ben açıkçası oynarken o anlatılan metronun süre gelmiş övgü seviyesi, yani nasıl diyeyim. Metro denince akla gelen işte mermi çok zor abi, hiçbir yerde bulamadım, işte bıçakla adamı öldürmek zorunda kaldım, işte gaz maskesini, filtresini bir yerde bulamadım, işte ölüp duruyorum falan filan. Metro 3'te o kadar değildi. Metro 3'te sıkıntı çekmiyordun o kadar. Yani biraz daha kolaylaştırılmıştı. Çünkü Metro 3 diğer oyunlara göre de çok daha popülerdi. Daha çok etrafa yayılmıştı. Daha da kolaydı.
Şöyle bir de sıralama olarak da şöyle gidelim. Yani Metro 2033 2010'da çıkan ilk oyun. Ve Unreal Engine kullanıyordu. Bu gene kitabı birazcık şey yapıyor yani, kitaptan direkt. Sonrasında bu arada yani inanılmaz korkunç bir oyun. Bana çok korkunç geliyor bu tür oyunlar. Metro da aynı atmosferi taşıyordu. Kitaptaki atmosferin tamamını yansıtmışlar. Ama mesela sonrasında gelen, 2013'te gelen Last Night, o Metro 2034'le alakası yok. Yani sonraki kitapla alakası yok. Sonra da işte Redux dediğinde zaten 2033, yani ilk oyunun ve Metro Last Night'ın bir sonraki gelen ek paketin şeyi, yenilenmiş hali. Aşağı yukarı bir de şimdi en son çıkan oyun Exodus var. Exodus'u hiç oynamadım mesela ben.
Exodus oynadım ya. Pardon.
Ya aynen, ben ilk oyununu oynadım. 2033 oynadım. Birazcık da Last Night oynadım açıkçası. Güzel çok, oyunlar.
Çok grafiksel güzel gözüküyor anlamda bu çok arada. Başarılı. Evet. Çok onu başarılı diyecektim. RTX'i, evet, açtığın zaman bir de yani şey ya. Yeraltı, yerüstü, yeraltı, yerüstü, RTX'i açtığın zaman gerçekten çok fark ediyordu oyunda.
Ama benim götüm atıyor aga, yani bu oyunu hiçbir zaman bitiremedim yani. 2033'ü yaklaştım bitirmeye, Last Night'ı zaten hiçbir zaman şey yapamadım yani. İstediğim yere gelemedim. Yani çok çok yeraltı, dışarı çıktığın alanlar da zaten tamamıyla bitmiş, yitik, evet, bir dünya var ortada.
Nükleer apokalips işte yani.
Aynen, nükleer apokalips. Bir de yani böyle bir companion, bir şey sana yardım edecek, bir şey yapacak insanlar var. Tamam işte bir şeyler satın alıyorsun.
Hanımım var öyle bir, yanında geliyor.
Öyle bir konsept var ama şey yok yani. Bir yerden böyle bir o korkunu yenmene yardım edecek bir şey yok, anladın mı? Tamamıyla böyle o yalnızlığı hissettiriyor sana oyun. O yüzden benim çok da fazla devam edemediğim oyunlardan. Ama kitap, yani birinci oyun spesifiğinde konuşuyorum, 2033. Gene aynı şekilde atmosferi iyi geçirdiği söyleniyor. Kitabı da okumayan biri olarak hani.
Evet.
Baktığımız şeylerle.
Tema olarak da şeyi güzel. Yani herkes, yukarıda hiçbir şey kalmadı. Herkes öldü, bitti. Artık metroda yaşıyoruz bundan sonra. Burada medeniyet kuracağız derken.
Evet.
İşte biz başrol adam. Yok kardeşim, ben inanıyorum, yukarıda hava var falan filan şeklinde. Senin o inadın, evet, işte yukarını yaşanabilir olup olmadığını kanıtlamak üzerine zaten. Hani bir umut üzerine. Ana tema umut oyunun.
Bir de birkaç yani belli başlı şey. Mesela Moskova metrosu inanılmazdır hani. Yani
dünyanın
olarak
en derin metrosu yani.
Yani çünkü bir de şey var. Bu paranoya da adamlarda hep olduğu için o bütün o Rus şeyini görüyorsun aslında oyunda da. Hani yarın bir gün gerçekten bir nükleer savaş olursa yani bu metroda biz yaşayacağız. Bu, evet, sadece bu seriye özel bir şey değil yani. Bu zaten Moskova metrosunun hani planlanış itibariyle bu kadar genişletilmiş olmasının da bir şeyi. Ya en olabilecek, yaşanacak yer gerçekten de metro aslında, hani böyle bir durumda. Evet. Bu soğuk savaş döneminde işte bitti artık. Ama yani gerçekten o şeyi, o Rus o şeyini, o gopnik yere oturan çöken işte bas bas şeyi hissettiriyor yani, anlatabildim mi?
Ve şey,
havayı hissettiriyor. O yüzden orijinal yani, o klasik Amerikan, evet, ya da işte Alman şeyi mesela, ne Wolfenstein gibi hani bir oyunlar vardı ya, Alman Amerikan çatışması değil. Başka bir yapımcı tarafından tamamıyla başka bir doku veriliyor. O Rus şeyini gerçekten alıyorsun. İlk defa karşı tarafın anlattığı bir Rus şeyinden yapmıyorsun. Gerçekten Rusların yaptığı bir oyundan bahsediyoruz yani. Evet. O yüzden onu çok iyi verdiklerini düşünüyorum.
Ve o metro ile ilgili, hani ben Moskova metrosuna gitmedim, Kiev metrosuna gittim. O da en derin ikinci metro. Mesela 5 tane yürüyen merdiven değiştiriyorsun ve yürüyen merdivenler Türkiye'dekinden böyle bir 3 kat falan hızlı ve çok uzun. Yani rüzgar gibi oluyor, saçların falan böyle geriye gidiyor. O kadar hızlı, o kadar derine iniyorsun. Açısı falan da çok dik. Yani o şeyi çok iyi yansıtmış gerçekten adamlar. Gerçeğe çok uygun ya. Yani o yüzden bilmiyorum, oynamayan varsa Metro en azından bir oyunu şöyle bir girip atmosferi görmek için bile şey yapmaya değer.
Evet, kesinlikle.
Ki Game Pass'te de var bu arada.
İndirin oynayın.
Aynen, bir bakın hele.
Şimdi o zaman ağır babalara geçelim istiyorsan. Ben bu oyunu bir kitap değerlendirmesi, yani kitaptan uyarlama olarak değerlendirmek istemiyorum. Assassin's Creed serisinden bahsediyorum.
Coğrafyamızdaki gerçek tarihi figürlerdir bunlar.
Kim o?
İşte Hasan Sabbah, dediğim gibi Sultan Melikşah.
Ya evet, birinci oyundaki esinlenme aslında o. Yani Alamut'tan esinleniyor. Bu Vladimir Bartol'un bir kitabından. Yani tarihi şeyi de var. Gerçekliği de var tabii ki. Ama çok yani 1100'lü yıllardan falan bahsediyoruz buradaki şeyde. Bir de yani ne kadar tarihi dersen hani tamam var bir sürü
dördüncü
şey ama.
Dördüncü Haçlı Seferi'nde geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam birinci oyun. Çünkü en sonunda Aslan Yürekli, evet, Richard falan geliyordu yani.
Ya 1100'lü yıllar falan olması lazım.
Evet yani, evet, öyle öyle. Hani 11. yüzyıl yani.
Evet. Yani şimdi güzel bir uyarlama ama neyden uyarlama dersen bir şey söyleyemem.
Çünkü gerçek hayattan yani, abi ya. Yani
gerçek hayattan derken şimdi dediğim gibi Alamut'la ilgili çok da bir şey aslında tarih olarak hani belli başlı şeyler var ama belge olarak zaten Moğollar yani oraya girip patlattığında oradaki, evet, kütüphanede yandığı için çok fazla bir eser denilebilecek bir şey de yok. İşte belli başlı şeyler var. Onlardan, tarihi alıntılardan gidiliyor. Zaten bu kitap da oranın işte kalan şeylerden anlatımı. Ve bunun üzerinden işte devam etmişler. Oradan güzel bir hikaye yapmışlar. Hasan Sabbah birinci oyunda görebiliyorsunuz. Ondan sonra bu işte şey, Türkiye'de de bu kitap var. Hani Fedailerin Kalesi diye çevrilen bir işte çok eski bir kitap. Yani uzun süredir de var açıkçası. Okuyan okumuştur zaten, klasik.
Okumak ondan istemeyen de YouTube'a girip Ezel Dayı özetim Hasan Sabbah yazarsa hikayeyi çok güzel dinleyebilir.
Oradan da bir şeyimiz var. Kolay özetimiz,
evet,
var.
İki dakikada yani, hemen.
Özetle birinci oyunda mesela bu karakterin işte Desmond dediğimiz karakterin aslında işte tarihle böyle bir iç içe bir şeyini kurgulamaya çalıştılar. Benim bu oyuna dair en sevmediğim şey de oydu aslında. Yani o cihaza binip,
ay sorma abi ya. O kadar ya, o teknolojik, sıkıntılı bir kitap yani.
O teknolojik elementi kullanıp ondan sonra hani bir yerden bir yere gitmek. İşte Desmond'la başlayıp işte Altair'in bedeninde oradaki şeye girmesi. Ya keşke bu Desmond'ı işe karıştırmasaydınız.
Aynen öyle.
Gerçekten.
Oyunun başında bir girseydik, sonunda da çıksaydık abi.
Aynen abi. Yani özellikle Altair'le devam etseydik mesela. Benim için çok karizma bir karakterdi,
aynen,
Altair.
Her session bitiyor abi. Desmond'da tuvalete gidiyorsun. Desmond'da bir yere gidiyorsun. Ay sokam Desmond'a.
Yani işte bu kurguda aslında dediğim gibi Assassin's Creed ilk oyununu özellikle sevenlerin en büyük şikayetlerinden bir tanesi. Yani kimisi seviyor da bu aslında, bu teknolojik işte şeyin, yani bu bilimsel fantastik kurgunun da bir doku kattığını söyleyen de çok insan var ama genel olarak sadece tarihi olarak kalsaydı benim gözümde bu oyun çok daha iyi olacaktı. Çünkü ilk çıktığında da ben yani ilk çıktığında oynadım yani Xbox 360'da. Hani büyülenmiştik oyunun grafiklerinden falan. Ne, Hasan Sabbah mı varmış oyunda? Oo falan. Altair işte. Aha bu aslında işte bizim veziri şeyi öldüren El Tahir aslında, onun çevirmesi falan böyle. Bütün o kurgulardan şey yaptık. Türkçe konuşuluyordu oyunda falan böyle. Kime boyun eğmek istiyorsun falan. Bayılmıştık böyle. Birkaç o zaman şey daha kim var? İşte Büyük Selçuklu var. Büyük Selçuklu. Aynen. İşte oradaki askerleri görüyorduk falan. Yani büyülenmiştik abi. Düşünsene yani. Yıl 2000 kaç? İlk oyun Assassin's Creed'in 2008 mi 2009 mu? Öyle bir şey olması lazım.
Ya Selçuklu yani... diyoruz ama şeyden de emin değilim ha. Şöyle bir şey olabilir. Selçuklu değil de o muhtemelen. Çünkü coğrafi açıdan Selçuklu değil orası. Selahattin Eyyubi abi. Selahattin Eyyubi için de tarihi açıdan Kürt olduğunu söylüyorlar. Ama Eyyubi'nin askerlerini hani nedense Türkçe konuşturmuşlar o coğrafyada. Çok anlamlı değil yani. Halbuki Suriye'de ya geçiyor oradaki, yani.
Ya oradaki hiçbir şey anlamlı değil. Teknik olarak. Ama o yani tarihte, o tarihte Türk bayrağı var abi, ne alaka? Evet. Bildiğim bizim şey günümüzde kullandığımız Türk bayrağı var yani adam.
hani ne derler? Sadece bir de yani asker NPC'ler Türkçe konuşuyordu. Mesela şeylerin hiçbiri konuşmuyordu. Hedef olarak işte bize assign edilen adamları gidip öldürüyorduk ya. 9 kişi mi ne öldürüyorduk? En sonunda işte başa gidip şey yapıyorduk. Onların hiçbiri mesela Türkçe konuşmuyordu falan.
Evet.
Ya birinci oyun özellikle her şeyin başlangıç noktası çok güzel. Hani ben çok iyi hatırlıyorum. Çok tekrarlıydı bu arada. Her haritada hep aynı şeyleri yapıyorduk sürekli.
Evet. Ama kendine özel bir dinamik, bir savaş dinamiği ortaya koymuştu. O açıdan çok counter başarılı olmuştu.
Evet. Yani. İnanılmaz bir counter attack mekaniği getirdi oyun dünyasına yani.
Ve nispeten aslında Origins'de falan değiştirdiler onu, değil mi? Yani ondan öncesinde kadar hala aynı.
3'te falan kurdu galiba değişti. Assassin's Creed 3 yani. Şöyle 1, 2 Roma'da geçen Revolutions, ondan sonraki gelen yani 5. oyunda değişti.
Hı hı.
Ya o da tam değiştiğimi hatırlamıyorum ama yani zaten ya şöyle hemen bir tarihçi gibi çıkarırsak dediğim gibi yani Altair, Ezio bunlar çok iyi bence. Revolutions'a kadar ya yani 4. oyuna kadar çok iyi oyunlar hepsi. 3.
Evet.
3'ten sonra bence biraz tökezliyor. Black Flags işte şeyle beraber çok iyiydi.
O evet. Gemi mekanikleriyle. Ondan sonra bir patlayan bir oyun vardı. Ama şey ikinci oyun yani bu arada hani hala çok güzel tarihi dokunuşlar var ikinci oyunda da işte.
Rönesans'ta geçiyor abi.
Rönesans döneminde geçiyor. Orada Da Vinci'yi falan şey yapıyorsun hani nispeten onun aynı zamanda yani sanatçı kimliğinin yanı sıra bir mühendis ol gibi şey yaptığı için oradaki blueprintlerini falan böyle onlarla etkileşime geçme imkanın da oluyor. Çok ya bir tane enteresan güzel bir oyundu yani.
Böyle sirk gibi sirk şekilli bir tankı vardır ya onun. Mesela onu falan inşa edebiliyordun yani oyunda, hatırlıyorum ben.
Evet.
İki, ya zaten şeyi tebrik etmek lazım Ubisoft'u. Her oyun bir tarihi şeyde geçiyor ya işte. Kimisi sanayi devriminde geçiyor. Kimisi Fransız İhtilali'nde, Amerikan İç Savaşı falan. Yani çok iyi hepsi. Harita çıkarmayı da çok iyi biliyorlar. Sadece belli bir yerden sonra her sene oyun çıkarmaya başladılar ve sıktılar insanları.
Ya evet, dolayısıyla kalite de değişti.
Evet. Origins'e kadar öyle bir devam etti. Yani
oyunla ilgili genel olarak beklenen şeyler de çok değişti. Yani bir oyundan beklenti mesela birinci oyunu şimdi getir. O kadar devrimsel bir oynanış aslında vaat etmiyor olacak. Çok fazla işte üçüncü parti göz şeyinden, kamerasından oynanan standart bir oyun. O zaman için belki işte o counter attack sistemiyle falan çok enteresandı ama şu an bir anlam ifade etmiyor. O kadar uzun süre tabii benzer oyun yapısıyla gidince artık sıkmaya başladı. Açık dünya elementinin artık bir şekilde oyuna eklenmesi gerekiyordu. Bu da ilk Origins'de mi geldi yoksa bir önceki oyunda mı? Origins'de geldi. Hı-hı. Yani yavaş yavaş bu oyunu yavaş yavaş da değil burada bayağı hızlı şekilde hani her sene farklı tarihsel düzlemlere taşıyarak aynı zamanda da hani modern oynanış dinamikleri ekleyerek ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu sene hangisi çıkacak bilmiyorum. Artık takip etmeyi de bıraktım.
Daha çıkıyor mu hala ya? Valhalla'dan sonra hala çıkıyor mu? Ben şey yapamadım.
Çıkacak. Zaten Ubisoft bir sürü projesini iptal etti. Sadece Assassin's Creed'den falan yürüyecek artık yani. 1-2 projesi falan kaldı yani.
Mesela Origins'in varlığının ve işte yani Assassin's Creed'in şekil değiştirmesinin sebebi de bu listede ilk başta konuştuğumuz Witcher yani. Onun başarısından sonra dediler ki ulan biz bir elimizde iyi marka var.
Yapalım yani.
Aynen. Onun şeylerini bir alalım, evet. Araklayalım. Mis
Skyrim
gibi
falan da
sonra.
Çok. Yani Skyrim'in de çok tutması etkiledi yani o süreci.
Yani Skyrim hadi 2011. O zamanlar gene popülerdi ama. Witcher'la
ama
beraber
işte
yani.
Witcher çok çok değiştirdi her şeyi.
Bu arada Odyssey
çıktı.
Çok iyi oyun bence. Odyssey gerçekten.
Evet.
Ya Witcher kadar iyi oyun mu değil ama yani bir tık altıdır. Çok iyi bir oyun bence.
Vallahi ben inan artık giremiyorum ya. Yani hiç heyecanlandırmıyor beni açıkçası. Şu Viking'li olanı heyecanlandırmıştı bir.
Abi ben bayıldım onda
falan.
Ya.
Evet. Odyssey o değil mi?
Yok Odyssey.
Yok o bir önceki. Bak işte
Ancient Greek'te
yani.
Geçen.
Aynen. Biz hatırlayamıyorsak amına koyayım böyle oyunun yani anladın mı?
Evet.
Oyunun ne olduğunu hatırlayamıyoruz artık konsepti. Öyle tarih olmaz olsun lan.
Ya bir de artık zaten şeyde de geçmiyor ya işte. Hani antik Mısır diyor. Spesifik bir küçük alan da vermiyor
tabii
artık.
Tarih marih de yok. Antik evet. Mısır işte hani. Sen artık hayal et.
Aynen öyle.
Bilmiyorum yeni oyunlarda bu Desmond geyiği yok galiba. Zaten oyunlara çok implement
etmiyorlar. Desmond galiba
ya.
Zaten öldü ya. Şeyde yok.
Öldü mü?
Ben Origins oynamadım. Odyssey oynadım. Odyssey'de ölmüştü. Benim bildiğim şeyde ölüyor zaten. Origins'ten önceki oyunda artık yeter falan deyip öldürüyorlar onu.
Hmm.
Abi o kadar saçma oldu ki onun. Şimdi şeydi ya bir yandan
tabii.
Da. Desmond ayrı bir gerçeklik. Bir sırada dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar bir yanda falan. Dünya falan
ya işte,
yanıyordu bir Assassin's Creed'in sonunda yani.
Buradaki bu karakter örgüsü ne biliyor musun? Ya bunu iki şekilde yani iki tane yapma yöntemleri var. Bir tanesi ya Desmond gibi bir karakteri tarihsel bağlamlardan başka yerlere bağlamak için böyle bir şey yapmaları gerekiyor. Çünkü birinci oyunu yaparken aslında ikinci oyunun yaklaşık 400-450 sene sonra geçeceğini adamlar tahmin ediyordur zaten. Çalışıyor oluyorlar. Şimdi tabii. Aynı karakterle bir şekilde senin iletişim kurman gerekiyor. Ya da tarihten tarihe atlarken ya da onlar bu şekilde inanmış. Yani tarihler tutmuyor ama bir şekilde sen o gözü dışarıdaki o gözü oyuncu olarak göstermeye çalışıyorlar. Ya bunu işte Call of Duty gibi yapacaksın. Hani Captain Price var orada mesela. Adam amına koyayım 2. Dünya Savaşı'ndaki
70 senedir aynı adam ya.
Aynı. İşte 2023'teki savaşta da var falan yani. Anladın evet. mı? Ya bunu böyle
ya onun torunuymuş artık, falan oluyor yani. Ya,
yok torunu da değil. Adamın ismi soyadı da aynı. Anladın mı? Yani artık taşa vuruyorlar. Yani artık hani onu şey yapmışlar. Kabul etmişler. Oyuncu da kabul etmiş. Birebir aynı karakter yani. Ama dediğim gibi fena bir uyarlama değil. Neyin uyarlaması olarak sorarsan işte buradaki bu Alamut kitabından ilk oyun olarak
yani,
gösteririz.
Evet
üçüncü
aslında bir tek
bir yerden,
konuşabileceğimiz de ilk
evet,
oyun.
Birinci oyun. Doğru. Abi Lord of the Rings var sırada.
Abi,
ama
Lord of the Rings.
Ne düşünüyorsun yani? Elle tutulur bir oyun var mı ya? Bir Middle Earth var Türkiye'de çok
evet,
sevilen.
Çok fazla oyunu var ama elle tutulabilir. Evet. Benim hatırladığım işte Middle Earth 2, Middle Earth 1, Middle Earth 2'nin inanılmaz uzunluğu ek paketi. Başka Conquest diye bir ara bir oyunu çıkmıştı. Co-op benim aklıma gelen. Bu şeyler var en son. Xbox'ı oynadım ben de Game Pass'le beraber. War of Mordor falan. Onlar var ama
bir tane böyle bir aksiyon oyunu vardı işte Gandalf'ı kontrol ettiğin, Gimli'yi falan kontrol ettiğin. Onu ben oynamıştım bayağı bir. Yani
şeyde,
güzel bir oyun olduğunu hani. Filmin
falan
aynısını
geçiyordu
oynuyordum.
Galiba değil mi?
Evet evet. Evet. Aynen.
Ben
Two
de
Towers
galiba.
Birebir kopyasıydı yani şeyi. Yani enteresandı. Yani işte o dönem hani çok fazla bir şey olmadığı için oynuyorduk açıkçası. Eski de bir oyun zaten yani. Ya, 2008-2009 falan herhalde.
Bence yani Yüzüklerin Efendisi markasına yakışacak tek oyun Middle Earth serisi. Onun haricinde de çıkmadı yani.
Ya
belki
şey
çıkar ileride.
Yani şu var. Yüzüklerin Efendisi genel kitap ve şey hikayesinden bağımsız olarak ama kesinlikle yani zaten hani kitap yok diyemezsin ortada bir oyunu uyarlamak için. Çünkü Tolkien'in öyle büyük bir evreni var ki mutlaka içerisinde yazdığı iki kalıntıdan bir oyun çıkartabilirsin yani.
Aynen öyle.
Çok
herifin yazdığı bir
evren.
Şiirden bir oyun çıkarırsın ya.
Ya aynen. Ya iki kelimesinden şey çıkartıyorlar. Dil çıkartıyorlar. Herifin kendisi de linguist olduğu için zaten hani inanılmaz bir potansiyel var orada. Şöyle bir şey var. Oyunun bir Shadow of the Mordor vardı galiba. Yani hı hı. Düzgün elle tutulur diyebileceğimiz ve oyun dünyasına bu işte bir sistem getirdi.
Nemesis sistemini
evet. getirdi. O Nemesis sistemi enteresan bir sistemdi. Yani belki son dönemlerde çıkarttığı oyun olarak onu söyleyebiliriz. Son dönem derken o da eskidi artık. Yani,
yani Nemesis sistemini de galiba ilk çıkaran o değil. Yani değil, Arkham Knight'tan falan geliyor olabilir o.
Var. Vardı. Ama güzel implement ettiler. Yani oyunun içerisinde çok güzel bir şekilde
evet, yaşayan özellikle şey... ikinci oyunda evet. güzel oluyor.
Aynen öyle. Yani bu tıpkı şey gibi hani bu oyun tarzının farklı bir şekilde bu dokunun oyuncuya aktarılması bağlamında önemli bir oyun mesela. Aynı şey hani farklı oyun şeyden de örnek veriyoruz. Bannerlord bir önceki Hı-hı. neydi? Warband mesela.
Hı-hı.
Yani onda da farklı bir oyun tarzını o yaşayan o AI'yı bir şekilde sana yedirdi yani oyun. Güzel ve devam etti. Sürdürülebilir. Evet. Oyunu oynanma süresini uzatan bir elementti.
Güzeldi. Zaten Nemesis sistemini çıkarırsan geriye Mindless Shooter gibi bir şey kalıyor. Gidip adam evet. kesiyorsun. Başka hiçbir şey yok. Yani çünkü başka hikaye şey falan yok, da doğru. çöp.
Evet. Yani bir şey yok. Ne kadar yani o kadar derin evreni olan bir oyunda nasıl çöp hikaye çıkartmaya da başarabiliyorlar. O da enteresan.
Abi
hani.
Yani.
Aslında bunlarla ilgili konuşmamamız lazımdı. Anlıyor musun? Hani
örümcek olarak. Kadına dönüştürmüşler evet. abi seksi. Hay yüzüğü bana ver aslanım. Hay yüzüğü bana tak aslanım. Bir şeyler takılıyor etrafta. Celebrimbor falan geri dönüyor abi. İkinci bir yüzük dövüyorlar. Böyle artık şey oldum ben. Aa böyle içine nasıl sıçtınız eserim falan oldum. Ama Nemesis sistemi işte. Ork kesiyorsun.
Evet. O zaman son iki diyelim. Şimdi bunlar bir kitap. Yani ikisi de bir kitap. Fakat oyun dünyasında etkileri büyük. Tahmin edebiliyorsunuz zaten. İlki The Hunger Games serisi. Bu Susan Collins'in. Bu Hunger Games'in içeriği birçok oyuna aslında şey oldu. Yani bir oyun tarzı yarattı. Bugün hala çok çektiğimiz işte Apex Legends. Ondan sonra
şey
PUBG.
Fortnite.
Call of Duty. Aynen Modern Warfare'a eklenen oyun modu. Yani bu oyun modunun yaratılması. Daha eskiye gitmek gerekirse Arma 2'de modları vardı. Arma 3'de modları vardı. Minecraft'ta. Yani her oyuna bir şekilde mod olarak zamanla girmeye başladı. Daha sonra sadece bu konseptli oyunlar çıkmaya başladı. Bugün hala oynanan. Yani inanılmaz bir aslında şu an günümüzdeki oyun dünyasına en çok etkileyen kitap falan diyebilirim ben abi.
Evet.
Yani kitap değil de bu tarz yani.
Evet, Battle yani Royale
kitaptan
işte.
Çıkıyor. Battle Royale tarzı. Hı-hı. Yani inanılmaz bir etki getirdi aslında. Hani ne kadar böyle silik gözükse de kitap olarak ki değil. Yani kitap aynı zamanda filmler birazcık da filmlerin etkisi var bu oyun tarzını getirmede. Kitabı
filmleri
okuyan,
de güzel bence bu arada.
Güzel, fena değil evet. Yani kesinlikle katılıyorum.
Bir noktadan sonra çok uzadı yani. Artık ben hani hangi filmi izledim hangi filmi izlemedim artık sonunu gördüm görmedim hatırlamıyorum ama güzel bir filmleri vardı dediğim
yani daha öncesinde de burada yani kitaptan belki kitabın tarihini bilmiyorum ama yani filmlerden önce de bu konsepti andıran filmler vardı zaten işte bir adaya bırakılma.
Abi zaten yani. Her zaman vardı oyun tarihinde.
Doğru, Fortnite'ı saymadık yani Fortnite en büyük şeyi.
Söyledim ya ben Fortnite.
Ha, söyledim.
Hiç dinlemiyorsun beni.
Ya işte üst abi, üste binmiş abi.
Düşünürsen oyun dünyasında çok eski bir konsept. King of the Hill ya bu. Strateji
evet.
oyunlarından
yani bir sürü
tut.
Adı var.
Aynen
evet.
her yerde vardı ama yani PUBG ile beraber galiba ya da Arma mı bilmiyorum ama herhalde PUBG ile çünkü dünyanın
ya,
en çok oynanan oyunuydu.
PUBG'den önce biz Arma'da işte bir mod vardı onu oynuyorduk mesela.
Ama yani PUBG ile beraber
King of the Hill moduydu işte yani.
Şey Battle Royale inanılmaz bir hale geldi ve dediğin evet. gibi domine etti yani. Bir 10 sene vurdu geçti içinden ya. Her yerdeydi yani.
Ya bu arada ikisinin bir çeşit birleştiren aslında hani tamam farklı olabilir ama bundan sonraki seriye geleceğiz. The Walking Dead serisi. O zombi akımıyla ilgili olan kısımda aslında burada ortaya çıkıyor. İşte bir sürü zombili şey. Bu da Robert Kirkman'ın işte bir aslında çizgi roman serisinden esinleniyor. Yani zaten çizgi roman olan oyun da var. Walking Dead.
Walking Dead'in oyunları benim bildiğim
güzel.
Böyle çok şey gibi oyunlar ama değil mi? Sinema tarzı oyunlar. Yani
evet evet. Bir
stüdyo. X'e basıyorsun sadece tarzı.
Doğru. Ha. Yani direkt hikayeyi takip edip oynadığın böyle çizgi roman şeyinde oynanan
oyunlar. Neydi o oynanan, stüdyo? Oynanan, ben bölüm de bölüm düşünmeye çalışıyorum şu an.
Valla ismini aklıma gelmiyor. Kapandılar. Evet. Ama benzeri oyunlar çıkıyor hala hani o tarzda. O da güzel bir tarzdı bu arada. Hani yani eğer öyle oyunları seviyorsanız.
O tarzın en iyi oyunu şey bence. Wolf Among Us.
Tam o işte aynen. The Wolf Among Us'ı yapan firmaydı zaten. Evet. Walking Dead'in serisinde yapanlar. Aynı zamanda da bir sürü oyunu da etki etti. Sadece Walking Dead spesifine değil. Burada çok daha öncesinden, bu dizi öncesinde de böyle bir konsept vardı. Zombi konsepti.
Tabii canım.
Takdir edeceğinizce.
O kadar eski bir konsept ki yani.
Evet. Ama işte birazcık da dirilten şey buydu. Mesela Daisy oynardık çok fazla. Ondan
Left
4
Dead.
Benzer oyunun Left 4 Dead. Yani birçok zombi şeyini kolofa soktular. Ondan sonra artık zombiden kuzacak hale geldik. Yani
evet, bir ara gerçekten ne kadar zombiydi ya oyun dünyası. Left 4 Dead 1 ile beraber galiba. Evet. Call of Duty'nin vardı dediğin gibi zombi modları.
Abi zombi yani her şey evet. Zombiydi ya.
Şeyin bile vardı abi, Red Dead Redemption'ın zombi modu vardı ya.
Tabii. Evet, birinci oyununun zombi evet. modu vardı. İşte bir şey Nightmare diye bir DLC'si vardı. Onu indiriyordum falan. Yani aşağı yukarı aslında kitapların oyun dünyasını ne kadar etki ettiğini gördük. Hani dolaylı yoldan, hani çok doğrudan değil ama işte önce filmi çıkıyor. O filmden bazı sesleniyor. Bazısı kitaptan oyun oluyor, oyundan dizi etkiliyor. Ama her zaman özetlemek gerekirse konusu bir kitaba dayanan her içerik aslında güzel olabiliyor. Yani güzel olma ihtimali daha fazla. Hani evet. Çok kötü film oyunları var ya da kitap oyunları var diyebilirsin. Katılırım belki sana ama güzel yapılırsa, yani kaynağı kitap olan her zaman bir oyun normal bir oyuna göre çok daha iyi olma şeyi taşıyor. Filmler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ya da filmlerden uyarlanmış oyunlar için aynı şeyi söyleyemeyiz ama kitaptan gelenler genelde bu şekilde oluyor diyebiliriz.
Kaynak
böyle
eser.
Kapatabilir miyiz?
Yani neticede kaynak eser. Bir yerde takıldım mı hop ne yapmıştım burada sıçmışız deyip geri dönebileceğin evet. kocaman.
Ya
bir...
da şey de yapabiliyorlar. Dönüp kitabı da sikebiliyorlar yani. Hani dur şöyle yapalım biz bunu diye. Ya da bazen hani tıkanıp kitaptan uzaklaşmak için değişik şeyler yapabiliyorlar. Mesela bu arada kapatmadan yani çok güzel bir örneğimiz daha var listede olmayan. Nasıl bir kitabın sikilebildiği, aynı zamanda filmin sikilebildiği güzel bir örnek var. Harry Potter'dır mesela. Yani senelerce ya mükemmel bir evren var. Artık isim haklarından mı? Yani bunu neden başaramadılar bir türlü anlamıyorum. Yani belki Hogwarts Legacy ile birazcık aşıldı.
Bunu biraz ama... konuşalım mı?
Nasıl?
Hogwarts Legacy'yi biraz konuşalım mı?
Ya konuşalım. Ben bayağı derinlemesine oynadım.
Genel olarak Harry Potter evrenini konuşalım. Bence çünkü çok mükemmel bir evren değil. Kuralları çok iyi yazılmış bir evren değil çünkü.
Yani aslında katılmam. Modern zamanda yazılmış iyi bir eser. Niye öyle düşünüyorsun?
İyi
yani?
Bir eser. Çünkü... Bak çok iyi bir eser. Filmleri ben her sene bir tur dönüyorum yani 7 filmi birden ama.
Ne mutlu sana ya.
Yani kuralları... İyi yazılmış bir evren değil. Bence o yüzden çok iyi bir evren
mesela
değil.
Mesela yani. Yani şöyle abi, oyuna uyarlanması açısından mı diyorsun? Yoksa genel hikaye, genel kitaplardan mı bahsediyorsun?
Yok evren bak kitaplar da değil. Yani şöyle yani çok mantıksız ya bazı şeyler mesela. Niye para
ne
var?
Ne mantıksız mesela?
Evrende niye para var? Parayı çoğaltabiliyorsun mesela altın falan. Yani şöyle söyleyeyim sana. Harry Potter ilk filminde anası babası... Bir kasa boyunca altın bırakmış buna. Neden Harry Potter zengin? Ron niye fakir amına koyayım? Çünkü büyü var, çoğaltıyor her şeyi. Anlatabiliyor muyum? Mesela ilk baştan buradan sıçıyorsun.
Ya ama şöyle bir şey var. Büyü var, çoğaltıyor derken. Büyü var, normal çoğaltıyor. Normal muggle'ların abi. Dünyasındaki parayla büyücülerin dünyasındaki para ayrı.
Ulan altın be. Altın külçe bırakmış oğlum adam yani. Come on ya.
Ya savunmadım ya.
Yani öyle, böyle öyle basit şey mi olur şeyleri... lan
o filmdeki? Hayır abicim öyle değil.
Altın... Ya öyle abi öyle.
Sen bir dur. Hayır.
Ya sen Abdülhamit'i savunmuyorsun lan... şu an yapma.
Oğlum bu iş böyle olur mu lan? Bunu yazan kadın düşünmemiş mi amına koyayım?
Ya düşünmemiş işte abi. Düşünmemiş.
Ya o zaman alsın biriktirsin amına koyayım. Versin altında öyle ya, saçma şey mi olur?
Abi,
oradaki bir
şunu unutmamak
magical
lazım.
Magical bir para birimi.
Yok be orası. Abi ya. Çocuk oyunu. Ya çocuk kitabı ya bu aslında. Çok iyi bir eser bence ama çok yani nasıl şöyle söylemeye çalışıyorum yani. Yüzüklerin Efendisi'ni okuduğun derinliği asla yakalayamıyorsun. Daha yüzeysel geçiyor. Çok açıklamıyor yani. Ben de 7 kitabı okumadığım
ya,
için
ki
çok argüman söyleyemeyeceğim sana ama yani kesinlikle çok derin bir evren değil. O yüzden de
bak evrenin derinliği konusunda
ben filmlerini beğeniyorum sadece.
Ben evrenin derinliği konusunda tartışırım. Tamam. Bence çok orijinal bir fikir. Yani bir şeyi düşünüyorsun. Mesela Harry Potter var, değil mi? Hani Harry Potter olmasaydı nasıl bir şey olurdu sorusunu kendine sorduğun zaman gene Harry Potter olurdu diyebiliyorsan eğer. Çünkü başka bir örneği yok ya. Nasıl böyle bir şeyle yola çıkmış? Çünkü bak teknik olarak baktığın zaman çok modern diyebiliriz eserlere. Yani 90 küsür yılında hani çıkmış. Ama geriye baktığın zaman ya tam Tolkien'den belki belli noktalarda esinlenmiş olabilir ama Tolkien'le alakası yok. Yaratılan evrenle alakası yok.
Yok canım,
belli tarihsel gerçekliklerden esinlenmiş. Yani mesela ne bileyim Hitler Almanya'sından esinlenmiş. Tamam mı? Hani işte o büyücülerin işte aralarındaki ırkçılık, ayrı dünyalar falan, belli başlı karakterler esinlenmiş. Kötüler, o kötülerin işte tarihi bazı kişilerle şeyleri var. Mesela bazı karakterler var. Ya karakter derken hem kendi hayatından kadının karakterler var hem de mesela işte o ruh emicilerin mesela işte depresyon dönemindeyken hissettiği duygulardan çıkarttığını falan söylüyor işte yazan kadın.
Ya,
ya işte ama yani
abi yani depresyon döneminde kitap yazma abi o zaman yani bilmiyorum bana böyle şey
ya
gelmiyor
bak,
yani.
Şöyle düşün senin önünde çok büyük bir örnek var tamam mı? Sen Tolkien'e bakıyorsun tamam mı? Nasıl evren
bak,
yaratılır?
Ben sadece Tolkien'e bakmıyorum. Ben diyorum
neye
ki.
Neye bakıyorsun lan? Neye bakıyorsun lan?
Ulan, ulan o kadar kitap okuduk amcık fantastik. Bir sürü şeye bakıyoruz. Ama Harry Potter'ın evreni derin bir evren değil abi. Yani değil. Şimdi yani.
Ya ben
gel
ben
konuşalım bak mesela. Şeyde de çok.
Çok o elini indir.
Yüzüklerin Efendisi'ni falan çıkar şeyden. Onlar artık çok über seviye. Gel mesela hemen modern dönem gene 2010'lara. Game of Thrones. Şişko adam. Mesela o adam da yazmış. Yani oku iki kitabı da aralarında çok fark var. Çünkü bir adam ya tutarlılık.
Martin'si diyorsun şimdi de bak şöyle bir şey var. Tutarlılıkla alakalı bir durum değil bu. Bak
abi evren içinde tutarlılık
içeriğin, bu. Bak içeriğin orijinalitesi. Bak şimdi bir tanesinde sen bakıyorsun tamam mı? Karakter yaratımı ama genel konsept. Belli başlı yaratıkların olması, farklı diller konuşulması. Şimdi Game of Thrones'a baktığın zaman esinlendiği yer işte o
İngiltere Ortaçağ.
War of the Roses şeyi evet. Var ya birazcık da ondan esinleniyor. Tamam o yani Ortaçağ değil sadece de.
Ya okey. Nasıl Ortaçağ değil lan işte.
Aynen. Ya o İngiliz House'larının aslında işte o ailelere oradan geliyor. Çok,
evet.
Çok yani birebir neredeyse aynı. Sonrasında Tolkien evreninden o bütün fantastik öğeleri bir şekilde taşıyor ve kendine uyarlıyor.
Hı hı.
Tamam mı? Yani iki farklı şeyin birleşimi diyebiliriz yani ona baktığın zaman.
Evet.
Ama şimdi Harry Potter'a bakıyorsun. Bak daha başka nereden aldı dersen bir örneğini bulamıyorum. Mesela belli başlı karakterler için bunu söyleyebilirsin. Mesela ırk. Yaratılan ırklar için ne bileyim işte o küçük cin cüce diye geçiyor ya Türk
abi Yahudi var. İşte onlar. Yani
oyda.
Öyle abi.
Ya
öyle
onu söyledim
yani.
Zaten. Hitler Almanya'sından evet. Esinleniyor dedim zaten.
Yani
o tamam da yani
bak ben
şey, hizmetkar olmaları işte falan hani belli başlı karakteristik öğeler tabii ki Tolkien evreninden bir şekilde alınıyor onlar tamam mı? Çünkü adam hamurunu ortaya koyduğu için
ya Tolkien evreninden almasın önemli değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kadının yaptığı
ya
şey
abi, ben,
elbette
ben,
orijinal. Eşi benzeri yok şu anda. O yüzden zaten
yok abi.
Çok
ya
büyük
bana
bir franchise.
Bana de ki ben yarın bir hikaye yazacağım kardeşim. Süpürgelere bineceksin. Onunla bir oyun oynayacaksın. Futbol kadar popüler olacak bu dünyada.
Tam bir şey diyeceğim.
Elinde asan olacak. Asan olacak. Latinceden çevirme bilmem kaç tane büyü olacak. Bunları atacaksın. Yani böyle bir şeyle fikirle.
Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi uçan asa. Ulan ortaçağ Avrupa'sının. Çok büyük şeyi zaten. Sembolü. Yani sembolden
cadı.
Kastım.
Cimcime.
Ulan şeylerde cadı, geçiyor cadı. Ya bu. Masallarda geçiyor ya.
Ya tamam canım işte. Dur. Witch yani sonuçta.
Bekle. Yani. Witch yani. Bu bir zaten olan bir şey. Ondan sonra topla oynuyorsun. Kadın İngiliz. Futbolu görer. Futbolu anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Ondan sonra. Evet. Ne dedim? Bir şey daha dedin ondan sonra.
Yani.
Ne dediğini tamam. Hatırlamıyorum.
Abi tarihsel gerçeklikler dedin ya yani bir tane işte büyücüler var yani hani tamam büyücü. Witcher.
Ya neyse nasıl? Abi işte sonuç olarak.
Witcher'a bağlı.
Demek istediğim şey değil benim pilim bitti ufaktan kapatalım ama. Eser çok iyi filmler çok iyi daha doğrusu. Bu arada evet. Oyundan biraz bahsedelim. Hadi
ya evreni oyunu sıkıra. Oynamış bir kişi olarak ben şunu söyleyebilirim. İlk defa tam olarak mükemmel diyemesek de. Ya işte abi Harry Potter'a yakışan oyun budur. Böyle sonuna nokta atıp çıkamasak da. Abi yani birçok kitaptaki şeyi, işte filmlerdeki birçok şeyi modellemesiyle gerek. İşte Hogwarts'ın o iç ortamını yansıtmasıyla. Ama hala böyle bir ölülük var. Ama çok büyük emek var onu görüyorsun. Hogwarts'ın içini gezerken falan. O büyülü dünyayı sana çok güzel vermişler. Ama dediğim gibi... İşte Harry Potter oyunu budur diyemiyorsun hala. Ama bugüne kadar yapılan en iyi Harry Potter oyunu. Çünkü önceki
bugüne
oyunlara
bakıyorsun.
Bugüne
kadar yapılan en iyi Harry Potter oyunu olduğunda katılıyorum. Ama diğerleri yani, çok kötü.
Diğerleri o kadar kötü ki. Hani bu oyun average iyinin birazcık daha ötesinde güzel bir oyun. Ama yakışan bu mudur? Değildir. Onu söyleyebilirim yani. Daha çok çok daha iyi bir şey olması lazım. Çünkü çok güçlü hikaye var. Çok büyük element var. Artık teknoloji de gelişti. Hani bu işte büyü combat sistemi falan az buçuk oturttular yani.
Abi oyunu...
Mesela enteresan bir combat sistemi kullanıyor oyun mesela. Hiç düşünmezsin yani.
Biraz basit değil mi abi? 2000 başları değil mi? Şey çizmek, büyüyü
değil,
öğrenmek
değil.
Falan bence biraz komik yani.
Hayır bak o orası komik ama o büyüyü bir kez öğreniyorsun. O sadece bir ara sinematik geçiş için kullanmışlar. Sonrasında o senin onu her zaman çizme diye bir şey yok. O, daha önceki oyunlara bir referans da işte birinci oyuna falan bir şey yapmışlar. Yani bu ilk öğrenirken olmasaydı da olurdu. Bu şey gibi God of War oynarken sinematik sahne girip işte A'ya aban tuşu gibi bir şey anladın mı yani? Hani onu sana veriyor ama olay o değil. Olay Hogwarts'ın işte derinliği, oradaki inanılmaz modelleme, işte attention to detail dediğimiz hani yani gerçekten o detaylara özenilmeyi görüyorsun. Ama bunu yaparken tabii birçok şey havada kalmış. İşte karakterlerin aslında boşluğu, ana karakter olarak çok bir personan yok. Kendi karakterini yarattığın için ama böyle Skyrim'deki gibi kendi karakterini bir yere taşımanın hissiyatı da yok. O sandbox evet. Ortamı da yok. Yani ne iki arada bir derede kalmış bir oyun ama
bir
Harry Potter evrenini aşağı yukarı iyi birazcık doyurdu bu yani hani bu oyun.
Bir de öyle biraz götten atma bir şey var. İşte Ancient Magic falan.
Bir ya evet Ancient yani. Magic. Aslında götten Ancient atma Magic. Değil. Yok götten atma değil. Şey yani kitaplarda da küçük bahsediliyor. Bu Ancient Magic olayı. Ama tabii onun üzerine yürümüş.
Ya bence biraz komik yani. Ulan yani o kadar Dumbledore var bilmem nesi var. Uçuyordu kaçıyordu filmdeki insanlar. Hiç duymadık Ancient Magic.
Ya ama şöyle bir şey söyleyeyim ben sana.
Ve şey bak.
Nasıl işleyeceksin mesela? Temalar, bir evren var. Avada kadavra atıyorsun. Tek vuruşta ölüyor adam. Mesela abi, onu yapmışlar koymuşlar.
Bak,
ama
şöyle,
bunu gameplay yedirmek de zor.
Temalar sürekli kendini tekrar ediyor bak. Yani Harry Potter ne? Seçilmiş kişi. Niye işte Voldemort bunun beynine sıkmış, ölmemiş. Bu niye?
Haydi.
Şimdi geldik hemen.
Kadın ağlıyor amına koyayım yazan.
Ya kadın ağlasın. Şimdi buradaki tema da aynı şey. Seçilmiş kişi. Neden? Büyüyü görebiliyorsun. Mesela ya bu tekrar canımı sıkıyor. Şeyde de öyleydi. Mesela ikinci nesil filmler de aynı şekilde. Bu canavarlarını nasıl çiftleştirirsin filmi. İlk başta olan canavarlar diye bir başladı. Hadi ilk filmde fena değildi. Sonra gene hop seçilmiş Newt. Şöyle oldu, böyle oldu. Oraya gitti, buraya kaçtı. Saçma sapan yerlere geliyor yani. Bir yandan da oyun cyberpunk. Çok ciddi. Çünkü şey, büyü atıyorsun abi okulun içinde. Milletin kafasına böyle sağına soluna çatır çutur büyü atıyorsun. Ulan tepki yok ya. Kimse de tepki yok. İçinden geçiyor milletin attığın büyü. Yani
ya o yapay zeka işte okulun içindeki şey iyi değil. Evet kabul ediyorum.
Yani zaten Hogwarts oyunu yapıyorsun. Hogwarts'a Ya Harry Potter'ın filminde Hogwarts'a ilk giriyorlar, diyorlar ki dayı burada ders harici büyü yapamazsınız diyor. E ulan bari onu yapın lan. Hogwarts'a oyun yapmışsın yani. Ondan sonra...
Ders harici büyü yapamazsın derken... Abi
okul, içinde... okul içinde büyü yapamıyorsun abi ya, kafana göre.
Şimdi şöyle, sen filmlerde gösterilen şey değil ki abi. Hogwarts'ın içerisinde işte bir sürü işte mystery barındıran bir yer orası yani.
Tamam da oradan öğrencilerin...
kaç tane Dark Wizard çıkmış.
Abi sen öğrencilerin bir büyücü de olabiliyorsun yasak.
Sonuçta. Tamam. Ya kardeş...
Yasak ulan yasak. Ders harici büyü yapamıyorsun yani. O kadar basit.
Kim sıçtı ikinci kattaki tuvalete gibi bir şey değil ki abi bu yani.
Oğlum... Öyle. Kuralı var okulda.
Ya sen kötü büyücü de olabiliyorsun. Lan o zaman büyü ulan, dünyasının da kuralı var. Avada kedavra dağıtman lazım ama adamın alnına geçiriyorsun yani.
Ya arkadaşım. Adam sana okulda büyü kullanmayın yazmış ders haricinde. Bitti ya.
Ya kardeşim.
Ya bu, hangi filmde gördün sen bana
sigara
şunu söyle ya.
Gibi bir şey değil ki ya.
Öyle ulan. Öyle ulan. Hiç hatırlıyor musun yani filmde böyle çatır çatır milletin bahçede birbirine ateş ettiğini? Yok öyle bir
ya
şey.
Ya güzel kardeşim. Birinci filmde troll öldürüyorlar şeyde. Öldürmüyorlar
ulan,
da bayıltıyorlar.
Troll geliyor. Troll mü geliyor oyunda durup dururken? Sen ya yok, çıkıyorsun gene, sınıftan haydi kızın kıçına gene, aloha mor atıyorsun ondan sonra. Yok ama öyle bir
hayır,
şey işte.
Gene Hogwarts'ta ikinci filmde duello yapıyorlar. Kapıda Malfoy'la kapışıyor. Ya, üçüncü, dördüncü film hepsi Hogwarts'ın
ya sen
çevresinde.
An, sen şu an torba dolduruyorsun abi.
Sen anlamıyorsun bu işi.
Sen var ya torba dolduruyorsun, senin gözünü sen büyülenmişsin abi. Sen git kendini okut.
Bana nazar değmiş değil mi?
Leviosa olmuşsun sen.
O zaman yavaştan kapatalım. Şimdi ikinci bölümümüz tamamıyla sürpriz bir konuyla geleceğiz. Tamam mı?
Haydi bakalım.
Tamamıyla sürpriz bir konu.
Evet biz bile bilmiyoruz.
Biz bile bilmiyoruz öyle de.
Bu arada bizi...
Sonra bir de seçim sonrası seçim özel bölümü yaparız.
Yapalım. Bu hatta...
Ya da yapamayız bilmiyorum.
Seçim günü canlı yayın değil mi?
Aynen.
Bu arada bizi Spotify'dan takip eden kişileri gözlerinden öpüyorum. Onlar güzel yürekli insanlar. Sizler var
teşekkür
ya...
Teşekkür ediyoruz.
Bir oy tipe bir ay Kılıçdaroğlu'na.
Ayda adam direkt propaganda yaptı ya lan.
Bu arada buradan da söyleyeyim. Belki hani bir ihtimal yurt dışından izleyen biri varsa yurt dışında tipe oy vermeyin. Boşa gidiyormuş. CHP'ye basın. Yurt dışında tipe basın.
Bu ne oğlum?
Abi.
Nereden öğreniyorsunuz böyle şeyleri?
Oranı ona göre bölünüyormuş ya. Genel aldığın oy oranına göre yurt dışındaki oyları bölüyorlarmış. O zaman bir anlam olmuyor. Çünkü şey ya ittifaktan dolayı oy artmasız var ya artma durumu. Onunla ilgili bir durum. Ya okudum ben. Aklıma yattı ama şu an çok detaylı bilgi veremeyeceğim. Araştırın.
Verdin lan zaten. Milleti yönlendirdin direkt. Sen yatırım tavsiyesinde bulundun ya.
Nacizane öneri.
Hadi bakalım.